Ayrım 9, sayfa 76, ünite 5, temel sektörlerde gelişmeler 2, sanayi sektörü 1. Aşağıdakilerden hangisi DPT tarafından Türkiye ekonomisinde sanayi sektörü sınıflandırmasında yer almaz? A. Hizmet sektörü, B. Madencilik, C. İmalat sanayi, D. Elektrik, E. Gaz ve su. Çözüm. Türkiye'de sanayi sektörü Devlet Planlama Teşkilatı DPT tarafından madencilik, imalat ve sanayi ve enerji, elektrik, gaz ve su olarak sınıflandırılmıştır. Yanıt A'dır. Hizmet sektörü. 2. Osmanlı Devleti'nde sanayi sektörünün gelişimi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesiyle sanayileşme olmadan ülkenin kalkınmayacağını ileri süren devlet adamlarının sayısı artmaya başlamıştır. B. Aralık 1913 tarihinde iktidardaki İttihat ve Terakki hükümeti sanayileşmeyi teşvik etmek amacıyla Teşvik-i Sanayi Kanunu muvafakatını yürürlüğe koymuştur. C. Sanayi kuruluşları aşırı derecede İç Anadolu'da yoğunlaşmıştır. D. İngiltere'de 18. yüzyıl ortalarında buharın makineye uygulanması sonucunda başlayan sanayi devriminden Osmanlılar gerekli şekilde haberdar olamamışlardır. E. Osmanlı Devleti'nin ekonomisi tarıma dayalı bir yapıda olduğu için sanayi sektörü ikinci planda kalmış ve sanayileşme çabaları başarıya ulaşamamıştır. Çözüm. Sanayi kuruluşları aşırı derecede Batı Anadolu'da yoğunlaşmıştır. Bunlardan %55'i İstanbul'da, %22'si İzmir'de toplanmıştır. Yanıt C'dir. Sanayi kuruluşları aşırı derecede İç Anadolu'da yoğunlaşmıştır. 3. Osmanlı Devleti'nde ilk elektrik enerjisi üretimi nerede gerçekleştirilmiştir? A. İzmir, B. Ankara, C. İstanbul, D. Adana, E. Edirne. Çözüm. Osmanlı Devleti'nde ilk elektrik enerjisi üretim birimi 1902'de Adana'da kurulmuştur. Yanıt D'dir. Adana. 4. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün iktisadiyatımıza önem vermek zorundayız derken belirtmek istediği aşağıdakilerden hangisidir? A. Gümrük tarifelerini düzeltmek, B. Eğitim düzeyini yükseltmek, C. Çağdaşlık, D. Bankacılığı teşvik etmek, E. Sanayileşme. Çözüm. Ekonomik gelişme, sanayileşme olmadan başarılamazdı. Atatürk bu görüşünü şöyle açıklamıştır. Sanayileşme en ileri ve gelişmiş Türkiye'ye ulaşmak için kısa yoldur. Vatan savunması buna bağlıdır. Yanıt E'dir, sanayileşmek. 5. Aşağıdakilerden hangisi 15 Şubat 1923 Türkiye İktisat Kongresi'nde karar altına alınarak hükümet tarafından zaman içinde yerine getirilen sanayicilerin isteklerinden biri değildir? A. 9 Nisan 1924'te çıkarılan yasa ile ihracata dönük sanayilerin kullandıkları ithal ham maddelerin gümrük vergisinden muaf tutulması, B. İthalattan alınan tüm vergi oranı Ekim 1929'da %26 iken bu oranın bir yıl sonra %10'a düşürülmesi, C. 1929 yılında etkili bir gümrük korumacılığının başlatılması, D. 1924 yılında Türkiye İş Bankası'nın kurulması, E. 1925 yılında Sanayi ve Maden Bankası'nın kurulması. Çözüm. Ekim 1929 tarihinde spesifik tarifeler uygulanarak etkili bir koruma başlatılmıştır. İthalattan alınan tüm vergilerin oranı %26 iken bu oran bir yıl sonra %38'e yükseltilmiştir. Yanıt B'dir. İthalattan alınan tüm vergi oranı Ekim 1929'da %26 iken bu oranın bir yıl sonra %10'a düşürülmesi. 6. 1. İktisat Kongresi'nin önerileri doğrultusunda tarım sektöründen alınan aşar vergisi kaç yılında kaldırılmıştır? A. 1923, B. 1925, C. 1927, D. 1930, E. 1933. Çözüm. 17 Şubat 1925 tarihinde aşar vergisi 1. İktisat Kongresi'nin önerileri doğrultusunda kaldırılınca devlet önemli bir gelir kaybına uğradı. Yanıt B'dir. 1925. 7. Devletçi sanayileşme yıllarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Devletçi politika izlenerek ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmeye çalışıldığı 1933'ten sonraki dönemde özel kesim korunmuş ve teşvik edilmiştir. B. Türkiye'de devletçilik ve planlı ekonomi uygulaması hiçbir zaman kolektivist sisteme geçiş için bir aşama olmamıştır. C. Sovyetler Birliği'nin 1933 yılında merkezi planlamayı uygulamaya koyması, Türkiye'nin devletçilik politikasını benimsememesinde etkili dış faktörlerden biridir. D. Türk planları merkezi planlı ekonomilerdeki gibi pragmatik değil, aksine doktrinerdir. E. Cumhuriyet döneminde devletçilik politikası çerçevesinde hazırlanan Türk sanayi planlarının Sovyetler Birliği'ndeki ekonominin her sektörünü kapsayan merkezi planlar ile benzerliği yoktur. Çözüm: Türk planları merkezi planlı ekonomilerdeki gibi doktriner değil, aksine pragmatik idi. Yanıt D'dir. Türk planları merkezi planlı ekonomilerdeki gibi pragmatik değil, aksine doktrinerdir. 8. 1. 5 yıllık sanayi planı hangi tarihler arasında uygulanmıştır? A. 1934-1938, B. 1938-1942, C. 1930-1934, D. 1923-1927, E. 1944-1948. Çözüm: 1. 5 yıllık sanayi planı 17 Nisan 1934 tarihinde yürürlüğe konmuş ve 1934-1938 yıllarında uygulanmıştır. Yanıt A'dır. 1934-1938. 9. Aşağıdakilerden hangisi 17 Nisan 1934 yılında yürürlüğe konan 1. 5 yıllık sanayi planının eksiklikleri arasında yer almaz? A. Sadece sanayi sektörünün bir kısmını kapsaması, B. Planın bir sanayi sektörü planı özelliğinde olması ve tüm sektörleri içeren bir makro nitelik taşımaması, C. İşletmelerin üretim kapasitelerinin ve finansman kaynaklarının planda ayrıntılı olarak yer alması, D. Çeşitli projeler arasında bağlantı ve uyumun olmaması ve iç tutarlılığın sağlanamaması, E. Dış finansmanın öngörülmemesi. Çözüm: Plan sadece sanayi sektörünün bir kısmını kapsıyor. Projelerin yatırım tutarları, finansman kaynakları, işletmelerin üretim kapasiteleri planda yer almıyordu. Yanıt C'dir. İşletmelerin üretim kapasitelerinin ve finansman kaynaklarının planda ayrıntılı olarak yer alması. 10. Aşağıdakilerden hangisi 1. 5 yıllık sanayi planı ile ilgili doğru bir ifade değildir? A. Kamu yatırımlarının tümünü kapsamayan plandır. B. İthal edilmekte olan tüketim mallarının üretimini artırmayı amaçlamaktadır. C. Temel özelliği ithal ikamesini amaçlamasıdır. D. Sümerbank ve Etibank gibi büyük kuruluşlar ülke ekonomisine kazandırılmıştır. E. Ara ve yatırım mallarını kapsayan ağır sanayiye önem verilmiştir. Çözüm: 2. 5 yıllık sanayi planında ara ve yatırım mallarını kapsayan ağır sanayiye ağırlık verilmiş, maden ve ham maddelerin işlenerek ihracı amaçlanmıştır. Yanıt E'dir. Ara ve yatırım mallarını kapsayan ağır sanayiye önem verilmiştir. 11. Aşağıdakilerden hangisi 2. 5 yıllık sanayi planının amaçları arasında yer almaz? A. Ham maddesi içeride bulunan hafif sanayi dallarında ithal ikamesine gitmektir. B. Ara ve yatırım mallarını kapsayan ağır sanayiye ağırlık verilmiştir. C. Maden ve ham maddelerin işlenerek ihracı amaçlanmıştır. D. Okul ve hastane gibi yatırımlara öncelik tanınmıştır. E. İthal ikameci bir sanayileşmeden daha ileriye gitmeyi hedeflemiştir. Çözüm: 2. 5 yıllık sanayi planı madencilik sanayi, elektrik enerjisi üretim ve liman yapımı gibi yatırımlara öncelik vermiştir. Yanıt D'dir. Okul ve hastane gibi yatırımlara öncelik tanınmıştır. 12. 1940 yılında sanayi kuruluşlarının neleri ve hangi miktarda üretebileceklerini belirleyerek hükümete sınırsız yetki veren yasa aşağıdakilerden hangisidir? A. Milli Müdafaa Kanunu, B. Varlık Vergisi Kanunu, C. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, D. Teşviki Sanayi Kanunu, E. İktisadi Savunma Planı. Çözüm: 1940 yılı başında hükümete sınırsız yetkiler veren Milli Müdafaa Kanunu'nu meclisten geçerek yürürlüğe konmuştur. Yasa sanayi kuruluşlarının neleri ve hangi miktarlarda üretebileceklerini belirlemiştir. Yanıt A'dır. Milli Müdafaa Kanunu. 13 Varlık Vergisi Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır? A. 1933, B. 1936, C. 1942, D. 1947, E. 1954. Çözüm: 12 Kasım 1942 tarihinde 4305 sayılı Varlık Vergisi Kanunu çıkartılarak savaş yıllarında stokçuluk ve spekülasyondan çok para kazananlardan vergi alınmak istenmiştir. Yanıt C'dir. 1942. 14. 1. İthal ikamesi yerine ihracatı teşvik. 2. Artan nüfus yerine nüfus planlaması. 3. Kamu kesimi yerine özel kesim. Liberal dönemin tercihleri arasında yukarıdakilerden hangileri yer almaktadır? A. Yalnız 3, B. 1 ve 3, C. 1 ve 2, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Çözüm: Türkiye'de 1947 Kalkınma Planı ile başlatılan ithal ikamesi yerine ihracatı teşvik, sanayi yerine tarım, kamu kesimi yerine özel kesimi tercih eden liberal dönem hayata geçmiştir. Yanıt B'dir. 1 ve 3. 15. Cumhuriyet tarihinde bir daha ulaşılamayan 1953 yılında sanayi sektörünün büyüme hızı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A. %15, B. %17, C. %19,2, D. %20,1, E. %23. Çözüm: 1953 yılında sanayi sektöründeki %19,2'lik büyüme Cumhuriyet tarihinde bir daha ulaşılamamıştır. Yanıt C'dir. %19,2. 16. Devlet Planlama Teşkilatı kaç yılında kurulmuştur? A. 1929, B. 1938, C. 1940, D. 1958, E. 1961. Çözüm: Kalkınma planlarını hazırlamak ve yürütmekle görevli Devlet Planlama Teşkilatı 1961 yılında çıkarılan yasa ile kurulmuştur. Yanıt E'dir. 1961. 17. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de uygulanan kalkınma planlarının ortak noktasıdır? A. Kırsal kesimin kalkınması ön planda tutulmuştur. B. Sanayi mal ihracatına önem verilmiştir. C. 15 yıllık gelişme stratejileri oluşturulmuştur. D. Sanayileşmeye öncelik verilmiş ve ekonomik kalkınma ile özdeş sayılmıştır. E. Sanayi sektörünün GSYH içindeki payı azalmıştır. Çözüm: 1980 yılına kadar ithal ikamece sanayileşme modeli izlenmiş ve hükümetler dengeli bir sanayileşme stratejisini benimsemişlerdir. Yanıt D'dir. Sanayileşmeye öncelik verilmiş ve ekonomik kalkınma ile özdeş sayılmıştır. 18. Planlı kalkınma döneminde sanayi sektöründe en fazla büyüme hangi plan döneminde gerçekleşmiştir? A. 1. 5 yıllık kalkınma planı, B. 2. 5 yıllık kalkınma planı, C. 3. 5 yıllık kalkınma planı, D. 4. 5 yıllık kalkınma planı, E. 5. 5 yıllık kalkınma planı. Çözüm: Planlı kalkınma döneminde sanayi sektöründe en fazla büyüme 1. 5 yıllık kalkınma planı döneminde %10,9'luk oran ile gerçekleştirilmiştir. Yanıt A'dır. 1. 5 yıllık kalkınma planı. 19. Aşağıdakilerden hangisi dışa kapalı ve rekabetçi olmayan sanayi yapısının özelliklerinden biri değildir? A. Ölçek ekonomilerinden yararlanamayan küçük ölçekli işletme birimleri, B. Yüksek kapasite kullanımı ve yenilenmiş teknoloji, C. Rekabet eksikliğinden kaynaklanan düşük ve kalitesiz üretim, D. Yerli girdi payını arttırmaya yönelik fakat aynı zamanda uzmanlaşmadan uzaklaşan üretim, E. Pazarda tekelleşme. Çözüm: Dışa kapalı ve rekabetçi olmayan sanayi yapısı düşük kapasite kullanımı, geri ve eskimiş teknolojiye neden olur. Yanıt B'dir. Yüksek kapasite kullanımı ve yenilenmiş teknoloji. 20. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bilinçsiz bir şekilde izlenen ithal ikameci politikaların sonuçlarından biri değildir? A. Bir birimlik ithal ikamesi için daha fazla ithalat yapılmıştır. B. İthalatta bağımlılık artmıştır. C. Döviz sıkıntısı ortaya çıkmıştır. D. Ara ve yatırım malı üreten sanayi dalları kurulamamıştır. E. Kapasite kullanım oranı yükselmiştir. Çözüm: İthalata olan bağımlılığın artması kapasite kullanım oranlarını %50'nin altına düşürmüştür. Yanıt E'dir. Kapasite kullanım oranı yükselmiştir. 21. Kaç yılında ithal ikameci sanayileşme stratejileri terk edilerek ihracata öncelik veren sanayileşme modeline geçilmiştir. A 1946, B 1953, C 1963, D 1977, E 1980. Çözüm: 24 Ocak 1980 kararları ile ithal ikameci sanayileşme stratejisi terk edilerek ihracata ağırlık ve öncelik veren sanayileşme modeli benimsenmiştir. Yanıt E'dir. 1980. 22. Aşağıdakilerden hangisi ihracatı teşvik eden yeni politikaların yarattığı sonuçlardan biri değildir? A. Kalite yükselmiş ve ürün ambalajları iyileşmiştir. B. Modern işletmecilik kuralları uygulanmaya başlanmıştır. C. Dış pazarlar yakından izlenir olmuştur. D. Uluslararası finansman kuruluşlarıyla ilişkiler azalmıştır. E. Yeni pazarlama yöntem ve teknikleri ülkeye getirilmiştir. Çözüm: İhracata dayalı yeni politikalar uluslararası finansman kuruluşlarıyla olan ilişkilerimizi artırmıştır. Yanıt D'dir. Uluslararası finansman kuruluşlarıyla ilişkiler azalmıştır. 23. Avrupa Birliği ekonomik faaliyetler sınıflamasına göre aşağıdakilerden hangisi sanayi sektörünün alt sektörlerinden biri değildir? A. Madencilik, B. Ulaştırma, C. İmalat sanayi, D. Elektrik, E. Gaz ve su. Çözüm: Ulaştırma, hizmetler sektörü içinde yer alır. Yanıt B'dir. Ulaştırma. 24. Aşağıdakilerden hangisi sanayi sektöründe görülen yapısal değişimlerden biri değildir? A. İmalat sanayi kullanım amaçlarına göre tüketim, ara ve yatırım malları olmak üzere üçe ayrılır. B. 1996 tarihindeki gümrük birliği ile yetki alanına giren ürünlerin serbest dolaşımı başlamıştır. C. Ortak gümrük tarifesine bağlı olarak hassas malların ithalatında alınan vergilerde %50 indirim yapılmıştır. D. Planlı dönemde izlenen ithal ikameci politikalarla dayanıklı tüketim malları üretiminde azalış olmuştur. E. 1980 sonrasında izlenen politikalar çerçevesinde ara ve yatırım mallarının payında artış yaşanmıştır. Çözüm: Planlı dönemde izlenen ithal ikameci politikalar sonucunda İBYKP dönemi içinde dayanıklı tüketim mallarında yerli üretim büyük bir ölçüde artmıştır. Yanıt D'dir. Planlı dönemde izlenen ithal ikameci politikalarla dayanıklı tüketim malları üretiminde azalış olmuştur. 25. Tüketim malları içerisinde en büyük paya sahip sektör aşağıdakilerden hangisidir? A. Gıda, B. Deri, C. Dokuma, D. Kağıt, E. İçki ve tütün. Çözüm: Tüketim malları içinde önemli payı ortalama %20 oranı ile gıda sanayi almıştır. Yanıt A'dır. Gıda. 26. Aşağıdakilerden hangisi imalat sanayi ile ilgili doğru bir ifade değildir? A. 1998-2011 döneminde imalat sanayinin GSYH'ye katkısı artmıştır. B. Küresel finans krizinin ardından 2009 yılında sektörün büyüme hızı negatif değere düşmüştür. C. 2009-2011 döneminde imalat sanayinin toplam ithalat içindeki payı düşmüştür. D. 2009-2011 döneminde imalat sanayinin toplam ihracat içindeki payı artmıştır. E. 2011 yılında kapasite kullanım oranı %75'e çıkmıştır. Çözüm: 1998-2011 döneminde imalat sanayinin GSYH'ye katkısı %23,9'dan %16,3'e düşmüştür. Yanıt A'dır. 1998-2011 döneminde imalat sanayinin GSYH'ye katkısı artmıştır. 27. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de imalat sanayinin karşılaştığı yapısal sorunlardan biri değildir? A. Kredi maliyetlerindeki yükseklik, B. Düşük fiyatlı ithalattan kaynaklanan haksız rekabet, C. Bürokratik işlemlerin fazlalığı, D. Rekabet gücündeki artış, E. Teknoloji üretiminde yetersizlik. Çözüm: Yapısal sorunların çözümü uluslararası piyasalarda ülke ekonomisinin rekabet gücünü arttıracak ve bu durum ödemeler dengesine olumlu yansıyacaktır. Yanıt D'dir. Rekabet gücündeki artış. 28. Aşağıdakilerden hangisi sanayi sektörünün alt sınıflarıyla ilgili doğru bir ifade değildir? A. Türkiye'de imalat sanayi son yıllarda hızlı bir büyüme göstermiştir. B. Madencilik sanayi sektörü içerisinde çok önemli bir yere sahip değildir. C. Türkiye en pahalı sanayi elektriği kullanan ülkeler arasında yer almaktadır. D. Elektrik enerjisi üretiminde yerli ve yenilebilir kaynakların kullanımına hız verilmelidir. E. İmalat sanayinin toptan ithalat içindeki payı yükselmiş, toplam ihracat içindeki payı gerilemiştir. Çözüm: İmalat sanayinin 2009-2011 dönemi arasında toplam ithalat içindeki payı %78,8'den %77,3'e gerilemiş, toplam ihracat içindeki payı %93,4'ten %93,8'e yükselmiştir. Yanıt E'dir. İmalat sanayinin toptan ithalat içindeki payı yükselmiş, toplam ihracat içindeki payı gerilemiştir. 29. Türkiye'de sanayinin %50'si Marmara ve %20'si Ege bölgesinde yoğunlaşmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun yarattığı olumsuz sonuçlardan biri değildir? A. Bölgeler arasında gelir dağılımında bozulmalar ortaya çıkar. B. Tüketici odaklı yeni bir oluşum ortaya çıkar. C. Geri kalmış bölgelerin altyapılarını kamunun gerçekleştirmesi gerekir. D. Ülkede iç göçler artar. E. Doğal afet sırasında büyük ölçüde etkilenme olur. Çözüm: Tüketici odaklı yeni bir oluşum, dünyanın her noktasında üretilen malın dünyanın her noktasında tüketilebileceği için bu yeni rekabet ortamını yaratan olumlu bir gelişmedir. Yanıt B'dir. Tüketici odaklı yeni bir oluşum ortaya çıkar. 30. Türkiye'de sanayi sektörü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Küresel pazarlarda rekabet edebilmek için bilim ve teknolojiye önem verilmelidir. B. Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payı Avrupa Birliği ortalamasının altındadır. C. Türkiye en çok patent başvurusu yapan ülkeler arasındadır. D. Yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilebilmesi için markalaşmanın desteklenmesi gerekir. E. Rekabet gücünü belirleyen en önemli faktör işletmelerin ölçekleridir. Çözüm: Türkiye'de 2011 yılında patent başvuru sayısı sadece 541'dir. Bu sayı ABD'de 48.596, Japonya'da 38.888'dir. Yanıt C'dir. Türkiye en çok patent başvurusu yapan ülkeler arasındadır. 31. Aşağıdakilerden hangisi DPT'nin Türkiye ekonomisinde sanayi sektörü içerisinde yer almaz? A. Madencilik, B. İmalat, C. Elektrik, D. Enerji, E. Hayvansal üretim. Çözüm: Hayvansal üretim tarımsal sektör içerisinde yer almaktadır. Bunun dışında hizmetler sektörü söz konusudur. Yanıt E'dir. Hayvansal üretim. 32. Dünyada en yüksek milli gelire sahip ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. Almanya, B. Japonya, C. Çin, D. ABD, E. Kanada. Çözüm: En yüksek GSYH'ye sahip ilk 5 ülke sırasıyla ABD, Çin, Japonya, Almanya, Fransa'dır. Avro bölgesi milli gelir düzeyi 12.142,64 milyar dolardır. Yanıt D'dir. ABD. 33. Osmanlı Devleti'nde toplam kaç sanayi kuruluşu vardır? A. 264, B. 50, C. 172, D. 269, E. 182. Çözüm: Toplam işletme sayısı 264'tür. Osmanlı Devleti'nde bu kuruluşlardan %19'u 50 adet devlete veya anonim şirketlere aittir. Yanıt A'dır. 264. 34. Birinci 5 yıllık sanayi planında Türkiye'de kurulan fabrika sayısı kaç adettir? A. 30, B. 25, C. 20, D. 15, E. 11. Çözüm: Birinci 5 yıllık kalkınma planı 1934'te yürürlüğe konmuş ve Sümerbank ile Etibank gibi iki önemli kuruluş ülkeye kazandırılmıştır. Yanıt C'dir. 20. 35. Cumhuriyet döneminde uygulanan devletçilik politikasının aşağıdakilerden hangisi özelliklerden biri değildir? A. Hiçbir zaman kolektif sisteme geçiş için bir aşama niteliği taşımamıştır. B. Devletçilik kapitalizm ve sosyalizme bir alternatif olarak düşünülmemiş. C. Ülkenin o günkü ihtiyaçlarından doğmuştur. D. Özel kesime bir rakip olarak var olmuştur. E. Ülkede piyasa ekonomisi kuralları geçerlidir. Çözüm: Devletçilik 1933'ten sonra özel kesimi teşvik eden, destekleyen bir sistemdir. Yanıt D'dir. Özel kesime bir rakip olarak var olmuştur. 36. İkinci 5 yıllık sanayileşme planı 1936'da imzalanmıştır ancak uygulanamamıştır. Bu plan yerine hangi plan yürürlüğe konulmuştur? A. İktisadi savunma planı, B. İkinci 5 yıllık kalkınma planı, C. Varlık vergisi, D. Aşar vergisi, E. İhracata yönelik kalkınma planı. Çözüm: İkinci Dünya Savaşı'nın çıkması nedeniyle sanayileşme programına ara verilmiştir. Askeri önlemler alınmıştır. Yanıt A'dır. İktisadi savunma planı. 37. Birinci 5 yıllık sanayi planının aşağıdakilerden hangisi bir özelliği değildir? A. Devlet öncülüğünde planlı sanayileşme uygulamasında dünyada ilk örnek olmuştur. B. 1934-1938 döneminde uygulanmıştır. C. Planın temel özelliği ithal ikamesini amaçlamıştır. D. 20 kadar fabrika kurulmuştur. E. Son derece iyi şekilde planlanmış ve iç tutarlığı olan bir uygulamadır. Çözüm: Plan içerisindeki projeler arasında bağlantı ve uyum yoktu. Sadece sanayi sistemini ilgilendiriyordu. Yanıt E'dir. Son derece iyi şekilde planlanmış ve iç tutarlığı olan bir uygulamadır. 38. Aşağıdakilerden hangisi ikinci 5 yıllık sanayi planının amaçlarından biri değildir? A. Ağır sanayiye ağırlık verildi. B. İhracat amaçlanmış ve liman yapımı gibi yatırımlara öncelik verildi. C. Plan döneminde 100 kadar fabrika kurulması öngörüldü. D. Yabancı sermayeyi teşvik etmek amaçlanmıştı. E. Hafif sanayi alanında ithal ikamesine gitmekti. Çözüm: İBSSP'yi hazırlamak için Celal Bayar Sanayi Kongresi'ni toplamıştır. 4 yılı kapsayacak şekilde plan yeniden düzenlendi. Yanıt D'dir. Yabancı sermayeyi teşvik etmek amaçlanmıştı. 39. Aşar vergisi hangi tarihte kaldırılmıştır? A. 17 Şubat 1925, B. 12 Kasım 1942, C. 1961, D. 1929, E. 17 Şubat 1923. Çözüm: 17 Şubat 1923 İzmir İktisat Kongresi, 1961 DPT kuruldu. 1929 büyük bunalımın yaşanmaya başladığı dönem, resesyon. Yanıt A'dır. 17 Şubat 1925. 40. Cumhuriyet'in ilk döneminde Türkiye'de aşağıdaki hangi iktisat politikaları uygulanmaya başlanmıştır? A. Sınırlayıcı, B. İthal ikamesine yönelik devletçilik, C. Dış dünyaya kapalı sanayileşme, D. Liberal eğilimlik, E. Hizmet sektörünü ön plana çıkaran büyüme. Çözüm: Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 10 yılında özel girişimciliğe dayalı liberal uygulamalar söz konusu olmuştur. Yanıt D'dir. Liberal eğilimlik. 41. Aşağıdakilerden hangisi rekabetçi olmayan ithal ikamesi stratejisine yönelik bir sermaye yapısının özelliklerinden biri değildir? A. Düşük ve niteliksiz üretim, B. Yüksek maliyetli üretim, C. Geri teknoloji ve geleneksel üretim yapısı, D. Rekabet eksikliği, E. Ölçek ekonomilerinden yararlanma, büyük ölçekli üretim yapısı. Çözüm: İthal ikamesi sıkı kuramcı ve tekelleşen sanayi yapısında ölçek ekonomilerinden yararlanmak söz konusu değildir. Yanıt E'dir. Ölçek ekonomilerinden yararlanma, büyük ölçekli üretim yapısı. 42. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilk yıllarında hükümetin yerli sanayicileri koruma yöntemlerinden biri değildir? A. Yerli sanayicilerin üretimini iç vergilerden muaf tutmak, B. Yerli sanayilere prim ödemek, C. Rakip ithal malları üzerindeki nominal vergi oranlarını düşürmek, D. Yerli sanayilere ucuz kredi sağlamak, E. İthal malları üzerine tüketim vergisi koymak. Çözüm: Hükümet yerli sanayicileri korumak için nominal vergi oranlarını arttırır. Yanıt C'dir. Rakip ithal malları üzerindeki nominal vergi oranlarını düşürmek. 43. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1980 öncesi uygulanan yanlış sanayileşme politikalarının sonuçlarından biri değildir? A. Negatif ithal ikamesi sonucu bir birim ithal ikamesi için daha fazla ithalat yapılması, B. Kapasite kullanım oranlarının %50'lerin altına düşmesi, C. Ekonomi için gerekli yatırım ve ara malı üreten sanayi dallarının kurulamaması, D. Ödemeler dengesinde verilen açıkların kronik hale gelmesi, Ekonomide olması gerekenden fazla döviz arzının ortaya çıkması. Çözüm. Ekonomide olması gerekenden fazla döviz arzının ortaya çıkması sanayileşme politikasının sonuçlarından değildir. Yanıt E'dir. Ekonomide olması gerekenden fazla döviz arzının ortaya çıkması. 44. Aralık 1913 tarihinde iktidardaki İttihat ve Terakki hükümeti sanayiyi geliştirmek için hangi kanunu çıkarmıştır? A. Mecelle Kanunu, B. Dilaver Paşa Nizamnamesi, C. Tatili Eşgal Kanunu, D. Teşviki Sanayi Kanunu, E. Tevhidi Tedrisat Kanunu. Çözüm. Tatili Eşgal Kanunu, Şeyh Said ayaklanması nedeniyle her türlü örgütlenme, toplantı, sendikal faaliyetleri yasaklayan kanundur. Yanıt D'dir. Teşviki Sanayi Kanunu. 45. Aşağıdakilerden hangisi imalat sektörünün bir alt dalı değildir? A. Petrol, B. Kömür, C. Metalurji, D. Kağıt ürünleri, E. Haberleşme. Çözüm. Haberleşme sektörü hizmet sektörünün alanına girmektedir. Yanıt E'dir. Haberleşme. 46. Üretim faktörlerinden emek ve sermayeyi kullanarak ham madde ve yarı mamul maddeleri işleyerek mamul madde haline getiren tüm üretim faaliyetlerine ne ad verilir? A. Tarım, B. Sanayi, C. Hizmetler, D. Ar-Ge faaliyeti, E. Girişimcilik. Yanıt B. Sanayi. 47. 1. Tüketim malları, 2. Dayanıklı mallar, 3. Ara mallar, 4. Yatırım malları. Yukarıdakilerden hangisi imalat sanayi alt sektörleri arasında yer almaktadır? A. 1, 2 ve 3, B. 2, 3 ve 4, C. 1, 3 ve 4, D. 1, 2 ve 4, E. 1, 2, 3 ve 4. Yanıt C'dir. 1, 3 ve 4. 48. Aşağıdakilerden hangisi Teşviki Sanayi Kanunu kapsamına giren kuruluşların sayım sonuçlarından biri değildir? A. Sanayi ara ve yatırım malları üretmekte, tüketim malı üretimine sahip olmamaktadır. B. Sanayinin ham maddesi tarıma dayanmaktadır. C. Sanayi kuruluşları aşırı derecede Batı Anadolu'da yoğunlaşmıştır. D. Sayımda yer alan 264 kuruluşun %19'u devlete ve anonim şirketlere, %81'i ise gerçek kişilere aittir. E. Sanayinin önemli bir kısmı gayrimüslimlere aittir. Yanıt A'dır. Sanayi ara ve yatırım malları üretmekte, tüketim malı üretimine sahip olmamaktadır. 49. 1. Türkiye İktisat Kongresi hangi yıl ve nerede yapılmıştır? A. 1933 Ankara, B. 1929 İstanbul, C. 1925 Adana, D. 1923 İzmir, E. 1920 İstanbul. Yanıt D'dir. 1923 İzmir. 50. Ekim 1929 yılında etkili bir koruma gerçekleştirmek amacıyla spesifik tarifeler uygulayarak ithalattan alınan tüm vergi oranları arttırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu gümrük vergisinden muaf tutulmuştur? A. Tekstil, B. Gıda, C. Çimento, D. Ağaç ürünleri, E. Tarım makine araç ve gereçleri. Yanıt E'dir. Tarım makine araç ve gereçleri. 51. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk sanayi sayımı kaç yılında yapılmıştır? A. 1927, B. 1933, C. 1936, D. 1942, E. 1945. Yanıt A'dır. 1927. 52. 17 Şubat 1925 yılında aşar vergisi kaldırılmadan bir yıl önce devletin bu vergiden elde ettiği gelir toplam gelirinin yüzde kaçını oluşturmaktaydı? A. %10, B. %15, C. %25, D. %30, E. %50. Yanıt C. %25. 53. Türkiye Cumhuriyeti'nde devletçilik ilkesi kaç yılında anayasaya konmuştur? A. 1925, B. 1933, C. 1935, D. 1937, E. 1942. Yanıt D'dir. 1937. 54. Aşağıdakilerden hangisi 1. 5 yıllık sanayi planının özelliklerinden biri değildir? A 1934-1938 tarihleri arasında uygulanmıştır. B devlet öncülüğünde planlı sanayileşme uygulamasının ilk örneğini oluşturmuştur. C planın temel özelliği ithal ikamesini amaçlamıştır. D kamu tarafından gerçekleştirilecek sanayi projelerinin gösterildiği liste niteliğindedir. E 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla uygulamaya konulamamıştır. Yanıt E'dir. 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla uygulamaya konulamamıştır. 55. Türkiye'de 5 yıllık kalkınma planları hangi yıldan itibaren uygulanmaya başlanmıştır? A 1955, B 1963, C 1972, D 1977, E 1980. Yanıt B'dir. 1963. 56. İthal ikamesi 1980 yılına kadar özellikle aşağıdaki hangi sanayide büyük ölçüde uygulanmıştır? A. Dayanıklı tüketim malları sanayide, B. Yatırım malları sanayide, C. Ara malları sanayide, D. Tarıma dayalı sanayide, E. Karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olunan sanayide. Yanıt A'dır. Dayanıklı tüketim malları sanayide. 57. Aşağıdakilerden hangisi dış pazara üretim yapmanın yarattığı olumlu sonuçlardan biri değildir? A. Kapasite kullanım oranı artmıştır. B. Uluslararası rekabet azalmıştır. C. Tesis ölçekleri genişlemiştir. D. Üretim maliyetleri azalmıştır. E. Yeni yatırımlar artmıştır. Yanıt B'dir. Uluslararası rekabet azalmıştır. 58. Sanayi sektörü içinde en önemli alt sektör aşağıdakilerden hangisidir? A. Madencilik, B. Enerji, C. İmalat sanayi, D. İnşaat, E. Ulaştırma. Yanıt C'dir. İmalat sanayi. 59. Yatırım malları içerisinde en büyük paya sahip olan sanayi aşağıdakilerden hangisidir? A. Orman ürünleri sanayi, B. Deri sanayi, C. Kimya sanayi, D. Madeni eşya sanayi, E. Gıda sanayi. Yanıt D'dir. Madeni eşya sanayi. 60. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı'nda belirtilen amaçlar arasında yer almaz? A. Türk sanayisinin rekabet edilebilirliğini ve verimliliğini yükseltmek. B. Dünya ihracatından daha fazla pay almasını sağlamak. C. Ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünler üretmek. D. Nitelikli iş gücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak. E. İthal ikameci sanayileşme stratejisini benimsemek. Yanıt E'dir. İthal ikameci sanayileşme stratejisini benimsemek. 61. 1980 yılına kadar Türkiye'de sanayileşme politikaları hangi temel üzerine kurulmuştur? A. İhracata dayalı kalkınma politikaları, B. Otarşi yanlısı kalkınma politikaları, C. Liberal dış ticaret politikaları, D. İthal ikameci kalkınma politikaları, E. Dışa dönük kalkınma politikaları. Yanıt D'dir. İthal ikameci kalkınma politikaları. 62. Osmanlı Devleti'nde ilk elektrik enerjisi üretim birimi nerede kurulmuştur? A. Bursa, B. Adana, C. Bandırma, D. İstanbul, E. İzmir. Yanıt B'dir. Adana. 63. Aşağıdakilerden hangisi 1923'te toplanan Türkiye İktisat Kongresi'ne katılan sanayicilerin talepleri arasında yer alamaz? A. Gümrük tarifeleri arttırılarak sanayinin dış rekabetten korunması. B. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulması. C. Dış ticaretin serbestleştirilerek rekabetin arttırılması. D. Bir sanayi bankasının kurulması. E. Makine, araç ve gereç ithaline vergi bağışıklığı sağlanması. Yanıt C'dir. Dış ticaretin serbestleştirilerek rekabetin arttırılması. 64. Avrupa Birliği Ekonomik Faaliyetler Sınıflamasına NACE göre sanayi sektörü aşağıdakilerden hangisini kapsamamaktadır? A. Bitkisel üretim, B. Madencilik, C. Taş ocakçılığı, D. İmalat sanayi, E. Elektrik, gaz ve su alt sektörlerini. Yanıt A'dır. Bitkisel üretim. 65. Birinci 5 yıllık kalkınma planı hangi yıllar arasında yapılmıştır? A. 1963, 1967, B. 1968, 1972, C. 1979, 1983, D. 1985, 1999, E. 2000, 2004. Yanıt A'dır. 1963, 1967. 66. Birinci İktisat Kongresi'nin yılı ve nerede toplandığı aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? A. 1931 Adana, B. 1929 Balıkesir, C. 1980 Muğla, D. 1923 İzmir, E. 1932 İstanbul. Yanıt D'dir. 1923 İzmir. 67. Teşvik-i Sanayi Kanunu kapsamına giren kuruluşların sayım sonuçlarına göre Osmanlı sanayisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Sanayinin önemli bir kısmı gayrimüslimlere aittir. B. Sanayi kuruluşları aşırı derecede Batı Anadolu'da yoğunlaşmıştır. C. Sanayi tüketim malları üretmektedir. D. Sanayi ara ve yatırım malları üreten sanayi dallarına sahiptir. E. Sanayinin ham maddesi tarıma dayanmaktadır. Yanıt D'dir. Sanayi ara ve yatırım malları üreten sanayi dallarına sahiptir. 68. Aşağıdakilerden hangisi OECD ülkeleri arasında yabancı turist girişi açısından son 5 yılda en hızlı gelişen ülkedir? A. Hollanda, B. İngiltere, C. Yunanistan, D. Finlandiya, E. Türkiye. Yanıt E'dir, Türkiye. 69. Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi'ne katılan sanayicilerin isteklerinden biri değildir? A. Gümrük tarifelerinin arttırılarak sanayinin dış rekabetten korunması. B. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun yeniden yürürlüğe girmesi. C. Sanayi Bankası'nın kurulması. D. Makine, araç ve gereç ithaline vergi bağışıklığı sağlanması. E. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi oranlarının düşürülmesi. Yanıt E'dir. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi oranlarının düşürülmesi. 70. Cumhuriyetin ilk 10 yılından sonra Türkiye'de aşağıdaki hangi iktisat politikaları uygulanmaya başlanmıştır? A. Liberal eğilimli, B. Kısıtlayıcı, C. Dışa bağımlı yapay büyüme, D. Devlet öncülüğünde planlı sanayileşme, E. Tarım sektörünü yerine hizmet sektörünü öne çıkaran. Yanıt D'dir. Devlet öncülüğünde planlı sanayileşme. 9. ayrımın sonu, sayfa 92.